İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz.
İyi geceler.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dün maşallah bir yerle bir ettin yani orada. Allah'ın izniyle paspasa çevirdin.
Elhamdülillah.
Evrimcileri.
İnşallah Allah vesile ediyor tabii.
Birlikte maşallah.
Evet inşallah.
Hakikaten bugün çok sayıda telefon aldım, mesaj aldım böyle. Herkes tebrik ediyor.
Allah razı olsun
herkese. Çünkü meydanı boş buluyordu bunlar.
Evet.
Hocamızın vesilesiyle orada inşallah gerçek anlamda böyle tam donanımlı Müslümanları görünce tabii o
İnşallah.
Saçma sapan felsefeleri bir anda çıkmaza girdi böyle. Söyleyecek laf bulamadılar değil mi? Bayağı da küçük düştüler. Çünkü savunmaya çalıştıkları şey o kadar saçma sapan bir şey ki bir pagan dini zaten böyle. Putperest bir din. Bir kere o çok ilginç. Yani normalde işte biz buraya bilimden bahsetmeye geldik. Siz dinden bahsediyorsunuz diye böyle itirazlar oluyordu. Kendileri dinden asıl bahseden yani batıl bir dini savunuculuğunu yapıyorlar. Bu çok ilginç. Normalde değil mi? Tesadüfi ilah edinmiş olan atomların güya bir araya gelip gözlü, kulak gibi kompleks organları, canlıları yaptığını iddia edecek kadar saçma sapan bir temeli olmayan Firavun dönemi Sümerlere kadar giden bir putperest bir din, batıl bir din savundukları. Dolayısıyla o arkadaşlar tabii pagan rahibi olmuş oluyorlar. Yani akademisyen değil, pagan rahipleri. Hı hı. Çünkü pagan dini savunanlara pagan rahibi denir. Bilimsellik ilgisi yok. Zaten karşınızda da siz hep bilimsel delille cevap verdiniz. Değil mi? Fosilleri gösterdiniz, proteinin oluşmasının imkansızlığı, ondan sonra matematiksel hesaplar, istatistik hesapları. Yani sürekli olarak verdiğiniz bir delillerdi. Gerçek deliller, alıntılar, ondan sonra evrimcilerin itirafları, değil mi?
Evet.
Söyledikleri hep kaynaklar. Mesela diyorsun ki Henry G. dedi ki diyorsun, başucu masalından başkası değildir. Hemen aa nasıl der falan filan göreyim gösteriyorsun. Orada insan utanması lazım yani değil mi?
Evet.
Onu işte olamayacağını Darwin söylüyor, Nature dergisinin editörü söylüyor. Bütün önde gelen Darwinistler söylüyor zaten. Onların ağa babaları söylüyor. Yani evet. Darwin söylüyor her şeyden önce. Paçavra parçası diyor.
Darwin'in kendi itirafları var. Yani evet. Darwin'den daha çok Darwinist olmuşlar. Ya, Darwinci olmuşlar.
Evet.
Şimdi burada bir defa bizim bahsettiğimiz orada Sadun kardeşimizle beraber orada bulunmamızın sebebi gerçekten senin bahsettiğin gibi bugüne kadar meydanı boş bulmuş olmaları ve bu konuda doyurucu bir cevap bugüne kadar kimsenin vermemiş olmasından dolayı Sayın Yiğit Bulut'un programına bizi davet etmiş olmasıydı. Neden daha doyurucu cevap almak için bize başvuruldu? Çünkü biz bugüne kadar binlerce konferans verdik. Dünyanın her yerinde verdik. Kanada'dan Japonya'ya, Avustralya'dan Norveç'e kadar dünyanın pek çok yerinde konferanslar verdik. Allah nasip etti. Neden buralarda konferanslar verebildik? Çünkü Sayın Adnan Oktar'ın, Harun Yahya Müstüal ismiyle yazan Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın eserlerine karşı olan büyük teveccüh nedeniyleydi bu davetler. Hocamız tabii ki yurt dışına seyahat etme fırsatı bulamadığı için yoğunluğundan dolayı başlıca ve temposun çok yoğun olmasından kaynaklanan bir şey bu. Tabii ki biz icabet ettik. Yani hocası Sayın Hocamızın talebeleri olarak, öğrencileri olarak. Bugüne kadar biz ne öğrendiysek çünkü gerçekten de öğrenciyiz. Ne öğrendiysek hocamızdan öğrendik. Evrim teorisini Türkiye'de ilk olarak çürütmeye başlayan kendisidir. Başta ilk olarak üniversite yıllarında işte Mimar Sinan Üniversitesi'nde güzel sanatlarda okurken özellikle broşürler bastırıp, ilgili yayınları işte fotokopilerini çektirip, işte evrimi savunan kişilere bunları takdim ederek evrim teorisini çürüten ilk kişi Sayın Adnan Oktar'dır. Biz de ben ilk olarak mesela tıp fakültesinde yine Sayın Hocamızın öğrencilerinin, talebelerinin fakültemizde düzenlediği bir konferansta tanıştım kendileriyle. Ve bu şekilde bir olayın farkına vardım. Olayı bilincine bu şekilde varmış oldum. Hocamızın eserlerini okuduktan, konferanslarını izledikten ve kendisiyle iyice tanışıp sohbetlerine katılmaya başladıktan sonra. Ve bu dün gece de Allah nasip etti gerçekten. Yine hocamızın hocamızdan kaynaklanan bir davetti yine bu aynı şekilde. Hocamızın davet edilmesi, hocamızın çıkması tabii ki çok daha etkili olacaktı. Ama bizi şu an için uygun gördüler. Bizi davet ettiler. Biz çıkmış olduk. Allah büyük bir etki yarattı Allah'ın izniyle inşallah. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Onu öncelikle belirtmek lazım. Çünkü nutku verip konuşturan her zaman için Allah. Ayetlerini yeryüzünü hakim kılacak olan Allah. Doğruları ortaya çıkaracak olan Allah. Küfrü yerle bir edecek olan, rezil edecek olan, hakkı batının üzerine fırlatıp onun beynini paramparça edecek olan ayetteki tabiriyle, şeytandan Allah'a sınırım, yine Allah. Burada Allah bizi vesile ediyorsa, bizi vasıta kılıyorsa İnşallah çok büyük şeref bu bizim için.
İnşallah.
Hem
İnşallah.
Dünyada hem ahirette. Ama burada mutlaka Sayın Hocamızın eserlerini ve dünyada yaptığı etkiyi ve bizim başarımızın da yine hocamızın eserlerinden kaynaklanan, hocamızın gölgesinden kaynaklanan bir başarı olduğunu burada özellikle belirtmek lazım.
Evet, maşallah. İnşallah. Tabii ki yani Allah, çünkü biz hakkı savunduğumuz için Allah her yerde zafer veriyor. Değil mi? Binlerce konferans, yurt dışındaki dünyanın evet. en önde gelen üniversitelerine gittik. Amerika'nın, Avrupa'nın. Dünyanın en önde gelen, yani böyle yerli evrimciler falan değil, en önde gelen azılı ateistleri ve darwinistleri geldi değil mi? En tanınmışları. Gerek Roma'da olsun, gerek üniversitelerde olsun.
İngiltere'de olsun.
Tabii hep yerle bir ettik Allah'ın izniyle. Evet. Yani bu arkadaşlar tabii çoluk çocuk kalıyor onların yanında, leblebi çekirdek gibi. Şimdi onların dünkü saçmalıkları biraz gözden geçirelim. Onları tekrar hatırlatıp cevaplarını verelim izleyicilere.
Hemen onu da ekleyelim o zaman. Richard Dawkins bile bizim karşımıza çıkmaktan çekinirken, korkarken, canlı yayında hiçbir şekilde çıkmazken, yani onları orada karşımda bulmak gerçekten, kendilerine de söyledim zaten, sen de duymuşsundur. Dedim yani cesaretinizden ötürü kutluyorum diyelim, tebrik ediyorum dedim. Çünkü dedim hiçbir deliniz olmadan buraya kadar çıkmışsınız dedim. Yani ya bunları... Çünkü biz oraya delilleri koyuyoruz. Gerçeklerden bahsedeceğiz. Demagoji, ondan sonra işte safsata, masal, bunlara zaten herkes anlıyor. Türk milleti çok uyanık. Yalanla doğrunun ne olduğunu hemen gözünden anlıyor zaten insanlarımız.
Evet.
Yani buna rağmen o cesareti bulup karşımıza çıkmış olmaları gerçekten... Yani takdir edilecek bir şey.
Şimdi bunların
yani.
Aslında uyanması lazım. Şimdi bunların ağa babaları var. Ali Demirsoy, Celal Şengör. Onlar gelmiyor.
Evet.
Bu safatorikleri gönderiyor. Bunlar da değil mi, orada çok şey gereksiz bir şekilde küçük düşüyorlar. Bu fikirlerinden dolayı.
Yani cahil cesareti olmuş oluyor gerçekten.
Evet. Şimdi başlayalım. Bir kere proteinlerin oluşmasının imkansızlığıyla başladın.
Evet.
Proteinin hakikaten doğada tesadüfen olması kesin olarak imkansız. Yani hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yani bu konuda ne bir yayın, ne bir girişim, ne bir fikir var kimsenin kafasında. Bir kere hemen hatırlayalım. Amino asitler hakikaten hücre içerisinde oluyor. Onlarca enzim gerekiyor. Hadi amino asitleri hazır olarak doğaya bıraktığımızı düşünelim. Nedir doğadaki ortam? Taş, toprak, kaya, sudan oluşur doğa değil mi? Hı hı. Güneş vardır, güneş ışınları vardır değil mi? Oksijen vardır doğada. Atmosferdeki oksijen var. Dolayısıyla atmosfere amino asitler toprağa bırakıldığı anda, toprağa ya da kayanın üstüne ya da herhangi bir maddenin üstüne bırakıldığı anda, hangi maddeyi kullanırlarsa kullansınlar ki orada kilden falan başka bir şeylerden bahsettiler, anında doğal şartlarla tahrip olur.
Evet.
Yani bırakın peptit bağı yapmayı, bir araya gelmeyi, bağ yapacak vakti bile olmaz, amino asitler tahrip olurlar. Bu çok açık. Çünkü ultraviyole amino asitleri hemen parçalar ve bozar. Oksijen yine aynı şekilde hemen reaksiyona girer. Ayrıca toprakta ya da çamurlu suyun içerisinde ağır metaller ve çeşitli kimyasal maddeler var. Bunlar da anında reaksiyona girerek amino asitleri tahrip ediyorlar. Yani amino asitlerin bir araya gelmesi değil, hemen tahrip olması söz konusudur. Daha başlamaz bile yani protein reaksiyonları. Kaldı ki protein olması için bakın şöyle bir şey gerekiyor. Bir kere doğru dizilim gerekiyor. Ya bu çok bunları tesadüfen olduğunu iddia etmeleri çok komik, gülünç bir iddia. Çünkü doğru dizilim demek 500 amino asit, sen çok iyi açıkladın da tekrar hatırlatalım. 500 amino asitlik bir proteinde her bir nokta için 20 tane amino çeşit, 20 çeşit amino asit olduğu için 20 üzeri 500, hatta kendisi de bir tanesi itiraf etti bunu.
Kendisi 20 anlattı
üzeri,
zaten.
Evet. 20 üzeri 500 alternatif olur. Rakamı sadece yanlış söylüyor. Yanlış anlamış evet. Çünkü. 20 üzeri 500 alternatif demek 10 üzeri 650 tane alternatif demektir bu. Yani 650 sıfırlı bir sayı. 12 sıfır 15 sıfır trilyon yapıyor değil mi? 15 sıfır katrilyon yapar. 650 sıfırlı bir sayı, o kadar alternatif var. Fakat bunlardan birisi protein olabiliyor. Mesela insülin hormonu diyelim. Bunlardan sadece bir tanesi oluyor. Diğerlerinin hepsi işlevsiz oluyor. Dolayısıyla yani bu sadece Allah'ın hazırladığı DNA'daki kopyadan kopyalandığı zaman protein oluyor. Yani mümkün değil bunun kesinlikle böyle. Bu zaten alternatif doğada böyle bilinçli deneme mekanizması yok. Öyle bir mekanizma yok. Kainatın ömrü de yetmiyor zaten böyle bir şeye. Dediğimiz gibi bu kadar alternatiften birinin protein halinde olması için mutlaka DNA'nın kendi üzerindeki kopya gerekiyor ki ondan kopyalanabilsin. Çünkü Allah DNA'ya yazmış proteinleri değil mi?
Evet, evet.
Yaratmış DNA'nın üzerinde. Birincisi bu. İkincisi sadece sol eliler seçiliyor. Şimdi doğadaki amino asitler hem sağ eli var hem sol eli var. Hangi mekanizma sol elileri seçecek? Değil mi? İkisi karışık duruyorsa onların iddia ettiği gibi olmaz da rastlantısal olarak bağ yapsalar ne olacaktı? Bir sol elli, bir sağ elli, bir sol elli, bir sağ elli, bir sol elli, bir sağ elli girecekti. Hiçbir şekilde bir tane bile sağ elli girdiği anda protein olmuyor. Dolayısıyla sol ellileri seçecek bir akıl olması gerekiyor, bir mekanizma olması gerekiyor. Bu sadece canlı hücresinde var. Canlı hücresindeki proteinler ve özel yapısından dolayı Sağ elleri ayırıyorlar. Sadece sol ellerden proteinler sentezleniyor. Mekanizma bu şekilde.
Evet.
Üçüncüsü de bunu da söyledin. Peptit bağ kesinlikle enzimler olmadan olmuyor. Enerji gerektiren bir reaksiyon. Doğada böyle bir sistem yok. Ve enzimin varlığı gerekiyor. Enerji gerektirdiği için de enzimin varlığı gerektiriyor. O da peptidil transferaz denen bir enzim. Doğada da böyle bir şey olmadığı için, bir protein varken başka protein olmadığı için onu sentezleyecek. Zaten bu da olmuyor. Bağ yapıyorlar ama başka elementlerle kendileri aralarında yaptıkları bağlar zaten protein olmuyor. Olamaz o şekilde. Peptit bağıyla bağlanması gerekiyor. Ama tabii en başta zaten tahrip oldukları için bunların hiçbiri başlamıyor bile. Dolayısıyla doğada kesinlikle olamıyor. Böyle bir deney meneyde falan da yok. Onu hikaye anlatıyorlar. Orada bir şey kaldırdı. Evet. İkide bir kağıt kaldırıyor. Yok bizim alt kattaki laboratuvarda at yaptık, eşek yaptık falan gibi böyle ipsiz sapsız iddialarla. Buna herkes de güler zaten böyle iddialara. Böyle hiçbir dayanağı olmayan, zaten hiçbir delil getirmiyor. Bir yayın var bilmem ne oldu. Bir yayın var laboratuvarda ultraviyole verildi bakterileri. Bakterilerin çok hoşuna gitti falan gibi böyle. Saçma sapan mantıklar kuruyorlar. Halbuki sen mesela bir şey söylediğin zaman onun bilimsel delilini getiriyorsun, alıntısını getiriyorsun. Mesela diyorsun ki mutasyonlar diyorsun zararlıdır diyorsun. Hemen evrimcilerin hatta Darwinistlerin mutasyonların kendi zararlı olduğuna dair ifadelerini okuyorsun. Yani destekliyorsun, kanıtlıyorsun bunu değil mi?
Ki orada yani mutasyon kelimesini de ne kadar anlamadıkları ortaya çıkmış oldu. Bir türün içindeki işte kendi içindeki DNA'daki varyasyona sebep olacak olan özel mekanizmaları, çeşitlenmeye sebep olacak mekanizmaları mutasyonmuş gibi lanse etmeye çalıştılar orada.
Evet.
Yani mutasyonu bilmeyen insanlarla karşı karşıya gelmiş olduk. Onlar da aslında orada şöyle bir şey oldu. Özellikle yani onlar da her ne kadar orada ne kadar karşı çıkıyor da olsalar bir yerde onların vicdanları belki de harekete geçmiş olabilir. Bu şu anda ortaya çıkmaz etkisi. Belki yarın da ortaya çıkmaz. Bir hafta içinde de çıkmaz ama yavaş yavaş artık o insanın kafasında bunlar oturacaktır. Gerçekler çünkü bir defa duyuldu mu? Bir defa karanlık ortamda dışarıda güneş olduğu söylendikten sonra güneş birazcık içeriye doğru sızmış olsa, bu hocamızın çok güzel bir örneği, onun için tekrar diyorum. Güneş bir anda içeriye doğru sızmış olsa o insan tekrar kapatıldığında o kara perde mutlaka emin olur dışarıda yine güneşin olduğuna. Artık onu kimse engelleyemez. İstediği kadar başkaları dışarıda hayır güneş yoktur demeye devam etsin.
Evet.
Yani o bir defa mutlaka o insanların bilinçaltına yerleşti artık o gerçekler, doğrular. Mutasyonun net etkisinin zarar olduğu, eksilme, bozulmadan başka bir şey olmadığı bir defa net bir şekilde anlaşılmış oldu onlar tarafından da. İnsanımız, televizyonların başında izleyen insanlarımız da bunu çok iyi anladılar Allah'ın izniyle. Evrim teorisi zaten çökmüş bir teori. Yani bunun haberi olmuş oldu.
Ha, teori bile değil. Zaten pagan dini de.
Evet, bir iddiasıydı.
Oradaki yaptıkları hani böyle küçük çocuklar vardı. Ne desem bana ne, bana ne, bana ne der. Evet. Öyle bir saçma sapan bir direnişle direnmeye kalktılar.
Her ne kadar direniye de olsalar o insanlar bilinçaltlarına bir defa gerçeği aldılar. Duymuş olmaları yeterli zaten.
Evet.
Yani öğrenmeleri açısından.
Evet. Şimdi protein bir kere daha bir kere evrimi en baştan çökertiyor. Bir protein olamıyorsa trilyonlarca proteinden meydana gelen milyonlarca çeşit canlı hiç olamıyor. Hücrede olamıyor, canlılar da olamıyor. Bu aşamada bir kere çöküyor. Bunu bir kenara koyalım. Yani bu çok temel bir konu. En temelde zaten tesadüfen olamadığı çöküyor. Şimdi bunlar tesadüfü kabul etmek istemiyorlar. Fakat anlattıkları her şey tesadüf. Yani tesadüf kelimesini biz kullanmayalım. Hocamız dedi bunu böyle bilimsel tesadüf gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani mesela diyor ki şimdi doğada diyor işte diyor şeyler diyor amino asitler bir araya gelecek diyor. Polimerleri oluşturacak diyor. Polimerlerle bilmem ne yapacak falan böyle. Nasıl olacak diyorsun? İşte oldu diyor bir kere diyor. Öyle oldu diyor. Bunun da deneyi de var diyor. İşte öyle diyor, öyle diyorlar diyor. Böyle bir şey. Şimdi bakın bunların hepsi kullandığı bütün mantık baştan itibaren hem yanlış hem tesadüfe dayalı. Ya bunun başka adı yok zaten. Bir kere ya bir şeyde ya müdahale vardır ya tesadüfendir. Evet. Tesadüfen değilse müdahale vardır. Müdahale yoksa tesadüfendir. Yani bu iki şeyli buna modus tollendi ponens deniyor hatta. Felsefede ismini bile koymuşlar. Yani ya A'dır ya B'dir. A değilse B'dir, B değilse A'dır demektir bu. Bir kere yani çok mantıklı. Zaten bunun başka bir alternatifi olamaz. Ya tesadüftür ya müdahale vardır. Yani
iki kere iki dört eder.
Masanın üzerinde evet. Tabak ya vardır ya yoktur. Şimdi diyorsun ki tabak var mı diyorsun. Hayır yok diyor. Peki ne var diyorsun? Tabak yok diyor. Yani garip bir şeyler söylüyorlar tamam mı? Kurduk öyle cümleler ipsiz zapsız şeyler oluyor. Tabii anlattıkları her şey tesadüfe dayalı. Çünkü adam diyor ki yani Darwinistler, oradaki Darwinistler. Bunlar diyor bir araya gelerek diyor proteinleri yaptılar diyor. Proteinler bir araya gelerek hücreleri yaptılar diyor. En başta diyor RNA vardı diyor kendi kendini kopyalayabilen diyor. Hücreler diyor bir mutasyon oldu diyor. Hepsinde mutasyonu sokuyor zaten araya bakın. Hiç delil yok. Bir mutasyon oldu diyor. Hücreleri birbirine yapıştıran tirozin fosforilaz enzimi ortaya çıktı diyor. Bu hücreler birbirine yapıştı, çok hücreler oldu diyor. O kadar komedi şeklinde ki bunlar. Bakın şimdi hemen başlayalım. Bir kere proteinlerin bir araya gelmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi biz protein ulaşamayacağını gösterdik ama proteinleri, canlılarda olan proteinleri, mesela insanda diyelim 100 bin çeşit protein var ki daha fazla da olabilir say ama bütün proteinleri alıp biz onların önüne fazla fazla trilyonlarcasını koysak, değil mi? Bunu karıştırsalar bir varilin içerisinde, bütün istedikleri elementleri koysalar, hücredeki hücredeki ve insan vücudunda olabilecek bütün elementleri, yani demir, değil mi, bakır, çinko, ne isterlerse, bütün proteinleri, enzimleri, bütün hepsini olsun, bir tüpün içine koysunlar, bir varilin içine.
Olsun.
Ve karıştırsınlar bunu ve istedikleri gibi elektrik versinler, ısıtsınlar, soğutsunlar, ne isterlerse yapsınlar. Trilyonlarca yıl karıştırsınlar. Bundan bir hücre çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz. Çünkü hücrenin olması için bakın, bir kere sadece proteinler değil, hücrenin organellerinin olması gerekiyor. Yani proteinlerden meydana gelen organelleri çok özel yapılar. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Mesela mitokondri sadece bir protein yığını değil ki. Mitokondrinin dışları, içeri girintili iç sarı 600 tane ayrı proteini, kendi DNA'sı var. Yani o özelleşmiş motorlar var içerisinde, böyle değil mi? Dönerek böyle enerji elde ediyor. Gelen iyonları tabii bir yerden bir tarafa geçiriyor. Yani akıl almaz derecede aklın sınırlarını zorlayan kompleks bir yapısı var. Bir protein yığını değil. Bu proteinlerin yan yana bulunmasından da olmuyor bu. Özel olarak sentezlenmesi gerekiyor. Bunun bilgisi nerede var? Hem DNA'da var. Ana DNA'da, özür dilerim. Hem de mitokondrinin kendi DNA'sında var. Bu da yetmiyor. Bunun olabilmesi için, yani mitokondrinin de var olabilmesi için mutlaka ribozom gerekiyor proteini sentezleyecek. Yani ribozomun da proteinini sentezleyen, mitokondrinin de proteini sentezleyen ribozomun, protein fabrikasının var olması gerekiyor. Peki ribozom nereye bağlı? Bu da ana DNA'da kodlanmış olarak var. Ana DNA'nın varlığı gerekiyor, değil mi? Ribozomun şifresi de onun üzerindeki proteinlerden olabiliyor. Bu da yeterli değil. Hücrenin ortamının uygun pH ortamı vardır, değil mi? Böyle uygun bir kimyasal ortamı. Bunu düzenleyecek bir sistem gerekiyor. Bu da proteinlerin yardımıyla oluyor. Nasıl oluyor? Zar var etrafını kaplayan. Bunun üzerinde binlerce protein yapısında kapılar var. Ve giriş çıkışları denetliyorlar. Uygun ortama getiriyorlar, değil mi? İçindeki iyonların yoğunluğuyla dışarıdakiler çok farklı birbirinden. Hücrede son derece kontrollü bir ortam meydana getiriliyor. Bu da yeterli değil. Hücrenin canlı hücresi olması gerekiyor. Yani anan kontrol edilen bütün işlemlerin, bakın 10 milyar protein var diyoruz. Saniyede 2000 protein sentezleniyor. Bu proteinler alınıyor. Posta ofisine gönderiliyor. Barkodlar ekleniyor. Uygun adreslere takınıyor. Bir hayat var yani şeyin içerisinde, hücrenin içerisinde. İşte hayatın sahibi olan Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Yani aynı hücreyi alın ölü hücre, aynı hücreyi alın canlı hücre, ölü hücre hiç protein falan sentezleyemez. Ölüdür artık. Bütün her şeyi taslamam olmasına rağmen.
Evet.
Ama canlı hücresinde canlılık vardır. Allah'ın canlı, değil mi? Hay sıfatının tecelli etmiş hali vardır. Ve Allah'ın anan yaratmasıyla hayatta kalabilmektedir. Dolayısıyla mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Bir proteinin bile sentezlenmesi için, organellerin olabilmesi için, bütün bu sistemin olabilmesi için ve tamam olarak bütün organelleri eksiksiz ve mükemmel olarak var olmuş olması gerekiyor. Sen onu bir de fosilini de gösterdin hatta, değil mi? Siyanobakteri fosilleri. 3.87 milyar.
Evet.
3.87 milyar yıllık, 3.5 milyar yıllık.
Fotosentez yapan.
Evet.
Güneş enerjisini normal enerji ATP'ye çeviren bir sistem var içinde. Yani burada hiç ilkel diye nitelendirilecek bir şey söz konusu değil.
Hiçbir şey diyemeyler.
İşte zarıyla, içindeki proteinleriyle yine çekirdeği var, yine içinde DNA'sı var.
Evet, burada zaten hiçbir şey diyemediler. Çünkü olaylar. Hücre tarihte fosil kayıtlarında birdenbire eksiksiz, mükemmel şekilde evet ortaya çıkıyor. Bugünkü siyanobakterilerin aynısı, değil mi? Hiçbir fark yok. Bakteri fosilleri var 3,5 milyar yıllık Avustralya'dan. Bugünkü Leptolingia bakterinin tıpatıp aynısı. Hatta gösterebilirim de, burada şey de var. Tıpatıp aynısı. Zaten başka türlü olamaz. Çünkü hücrenin organellerinden birinin eksikliği veya fonksiyon görmemesi halinde hücre ölür. Dolayısıyla hücrenin bunları iddia ettiği gibi mutasyon denen ve doğal seleksiyon adını verdikleri bilinçsiz mekanizmaların onu ilerletmek gibi bir şey bekleme lüksü yoktur. Mükemmel ve eksiksiz olarak var olması gerekir ve fosilde bu şekilde. Bilim de bunu söylüyor, akıl da bunu söylüyor, mantık da bunu söylüyor.
Yani bu evet, bir şehrin çok kompleks yapılarının, birbiri için çalışan sistemlerin, işte bilgi deposuyla, işte onu kontrol eden, işte bir çok büyük bir bilgisayar binası olabilir mesela aynı zamanda. Bir şehri düşünün, bütün her şeyi mükemmel bir şekilde kontrol ediliyor. İşte hiçbir trafik sıkışıklığı olmuyor. Trafik sıkışıklığı olmayınca ne oluyor? Belediye takdir edilir, değil mi? Ondan sonra işte elektrik şebekesinde bozukluk olmayınca kim dine takdir edilir? Elektrik şebekesi takdir edilir. Yönetim çok iyidir denerek. Bakıyorsunuz bu şehirde her şey mükemmel. Hiç kusursuz çalışıyor her şey.
Evet.
Hücrenin ortamı böyle bir ortam.
Hatta
kanalizasyon şebekesi de mükemmel çalışıyor. transport işte verilerin kendi içinde işte ürünlerin kendi içinde işte nakliyesi de içine kusursuz çalışıyor. Bunun işte kuryeler çalışıyor bunun için. Nakliye şirketleri, kamyonlar çalışıyor, tırlar çalışıyor kendi içinde. Mükemmel bir sistem var.
Şimdi bir akıl var.
Bir defa bu yani tesadüf olarak zaten nitelendirilebilir mi? Asla böyle bir mantık kabul edilebilecek bir iddia değil bu. Burada ne var? Takdir var. Yapılması gereken bir takdir var. Bu da bu sistemi her an yaratan, kusursuz haliyle var eden Yüce Allah. Her şeye hakim olan tek bir güç var. Tek merkezli bir yönetim bu. Ve bütün sistemleri bu şekilde birbiri için çalışır şekilde var eden bir güç bu.
Tabii biz...
Yüce Allah'ın gücü bu. Yüce Allah'ın varlığını hücreye baktığımız zaman zaten açık bir şekilde anlıyoruz. Allah'ın varlığına ulaşıyoruz. Biz de bunu takdir etmekle yükümlüyüz. Gördükten sonra inkar etmek zaten söz konusu olamaz. Anladıktan evet. Sonra bu sistemi.
Yok zaten insan mantığı bu şekildedir. İnsanın eğer aklından zoru yoksa ya bir patolojisi yoksa, akıl sağlığı yerindeyse değil mi? Ormanın ortasında ya da çölde dolaşırken yere çizilmiş, toprağa çizilmiş tek bir harf evet. Görse bunun bir insan tarafından yapıldığını bilir. Neden bilir? Onlara da sorsan o da aynı şekilde düşünür. Çünkü orada bir bilgi vardır tek harflik de olsa ve bir tasarım vardır. Yani bu rüzgarın meydana getireceği bir şey olmaz. Mesela bir A harfini rüzgar meydana getiremez. Dolayısıyla A harfini gördüğü zaman bunun mutlaka bir aklın yaptığını, insanın ya akıllı bir insanın yaptığını bilir. O da anlar. Halbuki canlılardaki komplekslik kıyas kabul etmez. Yani bir hücre, bakın İstanbul şehrini düşünelim. Ne kadar İstanbul'un nüfusu? 10 milyon diyelim. 12 milyon neyse işte. Hücrenin içerisinde 10 milyar protein var. Yani 10 milyar nüfuslu bir şehir gibi düşünelim. Öyle bir şehir yok dünyada eşi benzeri. Yani nasıl bir şey olurdu değil mi? Şehrin kompleksini açıklamak bakımından. Fakat kusursuz işleyen bir sistemi var. Bu tabii çok üstün bir aklın varlığını kanıtlıyor. Bir de bir şey ne kadar küçükse teknoloji o kadar büyür. Mesela bilgisayarların boyutları küçüldükçe değil mi? Teknolojisi ona göre oluyor.
Tabii.
Onun gibi düşünelim. Hücrenin milimetrenin yüzde biri büyüklüğünde, binde biri büyüklüğünde olabiliyor bazı hücreler. Dolayısıyla çok üstün bir teknolojiyle yaratılmış.
Bu tabii bugün Intel fabrikası neyle ünlü? İşte çok küçük yerlere, çok küçük mikro düzeyde transistörler üretebilmesiyle ünlü.
Evet.
Ve çok büyük takdir neden alıyor? İşte başarısından ötürü. Hücre içine bakıyorsunuz, çekirdek hücreden çok daha küçük olan çekirdeğin içine 1,5 metre uzunluğunda bir kod, şifre zinciri yerleştirilmiş. Mükemmel bir şekilde, hiçbir şekilde yer tutmuyor.
Evet.
Bir toplu iğnenin başı bile değil, ucu, sivri ucu büyüklüğünde bir yere yerleştirilmiş. Yani nano şeyinde, milimetrenin milyonda biri küçüklüğünde bir yere yerleştirilmiş. Bu ne olmuş oluyor? Tabii ki takdire şayan bir durum söz konusu burada. Evet. Şimdi uzaya bakıyorlar işte mantıklı bir şifre almaya çalışıyorlar, bir kod almaya çalışıyorlar ki işte bir aklın izini arama çabası bu değil mi? Mesela SETI çalışması buna bir örnektir. Neden? İşte mantıklı bir şey aranıyor. Hücrenin içine bakın işte orada kodlar var zaten. Bu insan genomu projesi 10 yıl boyunca niye sürdü? İşte bu kod deşifre edilinceye kadar süren bir çalışmaydı bu. Milyonlarca insan, milyonlarca dolar bu konuda harcandı bu bilgi deşifre edilmesi için. Binlerce bilim adamı bu konuda büyük çaba sarf ettiler. Ve sonuçta ne ortaya çıkmış oldu? Şifrenin hangi harflerden oluştuğu anlaşılmış oldu. Bakın daha içindeki bilginin ne anlama geldiği, oradaki şifrelerin ne anlama geldiği, yani şifrenin arkasındaki bilginin ne olduğu henüz çözülmüş değil. Bugün işte o bilginin çerçevesinde 32 bin kadar genin kodlandığı bugün tahminen biliniyor. Ama tam olarak bilinmiyor. DNA'nın belli bölgelerinin diğer bölgeleri kontrol ettiği yeni anlaşıldı. Yalnızca belli bölgelerin protein ürettiği zannediliyordu. Bugün artık anlaşıldı ki diğer geri kalan bölgelerin de o genleri kontrol ettiği fark edildi. Şimdi karşı karşıya olduğumuz gerçek sonsuza yakın bir bilginin varlığı. Ve öylesine bir akıl ki bu, yani sonsuz güç, sonsuz her şeye hakim olan bir akıl. Bu da işte Yüce Allah'ın sahip olduğu özelliklerdi. Allah'ın tecellilerini görmüş oluyoruz yarattığı şeylerde. Canlıları incelediğimiz zaman Allah'ın yaratma sanatına şahit olmuş oluyoruz. Allah'ın sonsuz gücünü, sonsuz aklına şahit olmuş oluyoruz. Bu çerçevede şimdi insanlar işte az önce bahsettiğin yerde bir harf gördükleri zaman ne der insan? Burada bir akıl var değil mi? Bir şey anlatılmaya çalışılıyor der. Eğer biz sahilde yürürken toprağın üzerine çizilmiş işte kumsalın üzerine çizilmiş harfler görürsek ne deriz? Bir isim yazılmışsa oraya işte Ahmet diye bir şey yazılmışsa ne deriz? Ahmet buraya adını yazmış deriz. Ya da işte birisi bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya da işte yukarıdan bir ıssız bir adanın üzerinde uçak geçerken aşağıda bir SOS harflerini görse ne der? buradan bir alarm verilmeye çalışıyor. Bir imdat çağrısı var, bir mesaj verilmeye çalışıyor der değil mi? Ha işte yok dalgalar bu harfi yapmıştır deyip pas geçer mi uçak? Hayır. Burada bir mesaj var, mesaj alınır zaten. Orada bir aklın varlığı anlaşıldığı için, bilinçli bir mekanizma olduğu için bilinçli insanların varlığı anlaşılmış olur. Ve o insanlara ulaşılmaya çalışılır zaten. Araştırılır, daha derinine inilir araştırma. Veya bir ateş yakılmışsa yine aynı şekilde. Bugün Mars'a bakıldığında onun üzerine işte su kanalları mı var acaba, bu izler buna mı işaret ediyor? Yok orada bir yüz mü gördük acaba, yok piramit mi yapılmış diye böyle bir akıl arama çabası var mı? Var. SETI de işte bunun başka bir örneği zaten, az önce bahsettiğim gibi. Siz hücrenin içinde zaten bu aklı görüyorsunuz. Şifre ne demek? Direkt olarak bilgiyi görmüyorsunuz ama şifrelenmiş haliyle, kodlar halinde görüyorsunuz. Bir alfabe var. Dört harften oluşmuş bir alfabeyle yazılmış cümleler var burada. Tarif var. Neyin tarifi var? Moleküler motorlar denen proteinlerin, ki bir protein hiçbir şekilde basit olarak addedilemez, isimlendirilemez. O kusursuz şekilde çalışan moleküler motorlar var. O motorların nasıl üretileceğinin tarifi var. Yani bu noktada artık yani bilgi teorisi deniyor buna. Eğer bir tarafta bilgi varsa, bir tarafta da ürün varsa, ürüne siz her ne kadar tesadüflerle olmuş deyin, bir spekülasyondan öte geçmez bu. Ama diğer tarafta o ürünün nasıl üretileceğine ait bilgi de duruyorsa, artık burada spekülasyon yapmaya yer yoktur. Çünkü bilgi oradaki aklı kanıtlar, aklı ortaya koyar. Biz burada da DNA'nın varlığıyla, bugün Francis Collins daha önce ateistken artık Allah'a inandığını neden söyleyebiliyor? Çünkü insan genomik projesinin başındaki insan olduğu için DNA'nın ne kadar üstün bilgi içerdiğini ve yüce bir yaratıcının varlığına delil teşkil ettiğini farkına vardığı için bugün artık Allah'a inandığını, daha derin bir imanla iman ettiğini söyleyebiliyor Francis Collins. İnsan genomik projesinin başındaki insan, bilim adamı. Bu yüzden insanlara düşen bu gerçekleri, Allah'ın varlığının delillerini gördükten sonra Allah'ın varlığını tasdik etmek. Biz bugün bunu yapıyoruz, bunu anlatıyoruz. Basite indirgeyerek artık anlatmaya çalışıyoruz ki, tabii Kur'an'da insanlar, böyle insanların da olacağı tabii ki anlatılmış. Bize bilgi olarak verilmiş. Gözleri vardır, görmezler şeytandan Allah'a sığınırım. Kulakları vardır, işitmezler. Hatta daha da detay verilerek onlar dayandırılmış, içi boş, kop, kütük gibidirler diye Allah bize böyle bir insanları karşımıza çıkaran bilgisini veriyor. Ama bize düşen görev ne? Bu gerçekleri anlatmaya devam etmek. Çünkü yine bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır diye Allah bildiriyor. Biz de bu yüzden gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz. Peygamberlerin bugüne kadar yapmış oldukları neyse onu örnek alıyoruz, o davranışları, ve onları yerine getiriyoruz.
İnşallah.
Bu da yine her insanın üzerine düşen bir vazife. Yalnızca bizim değil. Bugün bizi seyreden insanlarımız var. Bugün bilgisayarların başında izleyen insanlar. Dün gece işte Habertürk'te izleyen izleyiciler. İnşallah onlar da aynı şekilde örnek alırlar bu davranışları. Peygamberlerin davranışlarını örnek alırlar ve aynı şekilde davranırlar.
Evet. İnşallah. Şimdi yine birkaç iddialarını tekrar burada hatırlayıp cevap verelim.
Tabii.
Proteinlerin bir kere ulaşamayacağını gördük. Proteinler yan yana gelse de bir şey ifade etmiyor. Çünkü hiçbir şekilde bir hücre meydana getiremiyorlar. Değil mi? Canlı hücresinin apayrı bir yaratılışı var. Canlılık apayrı bir şey ve çok kompleks bir yapısı var. Bu zaten bütün iddialarının çöktüğünü gösteriyor. Bütün iddiaları da tesadüfe dayanıyor demiştim. Yani proteinler işte bir araya geldi, hücreyi yaptı, ondan sonra bir mutasyon oluşu oldu, bu oldu diye. Biraz da mutasyon konusuna girelim. Şimdi bir kere tesadüf onları çok rahatsız ediyor. Çünkü bütün Darwinizm tesadüfe dayalı ve herkesin güldüğü bir şey bu böyle.
Evet.
Çocukların bile güldüğü. Bunu örtbas etmeye çalışıyorlar.
Bu arada tesadüf kesinlikle yok, rastgelelik yok.
Evet. Şimdi bunların kullandığı mekanizmalar, bakın zaten oradan anlaşılacak. Doğal seleksiyon dedikleri bu bir aldatmaca. Doğanın bir şey seçtiği falan yok. Doğa taş, toprak, havadan oluşan bir yapı değil mi? Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Yaratılan bir şey nasıl bir aklı olup da bir şey seçebilir? Yani taşın, toprağın, cansız atomlardan meydana gelen doğanın nasıl bir şey seçme şeyi olabilir? Yani doğa, doğal seleksiyon dedikleri bir canlı için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemez. Değil mi? Hı hı. En son mesela insan gözünü düşünelim. İnsan gözü bütün parçaları tamam olarak bir yerli yerinde olduğu zaman fonksiyon gördüğüne göre burada öyle bir irade olması meydana gelir ki gerekir ki gözü yaratacak olan en son aşamadaki faydayı hedeflemiş olsun.
Evet.
Bu da görmedir. Yani öyle bir irade ve akıl olacak ki görmenin ne olduğunu bilecek, ve buna göre görecek bir organ meydana getirecek. Bütün parçalarıyla birlikte ve tamam olması gerekiyor. Çünkü hiçbirinin eksikliğinde göz çalışmaz. Bu sadece Allah'ın iradesi olabilir. Doğanın böyle bir gücü olabilir mi? Böyle saçmalık olur mu? Yani güçlüler ayakta kalır, zayıflar elenir ve ürerler mantığı dedikleri, yani doğal seleksiyon dediği, doğanın nasıl bir yönlendirici gözü yapacak? Mesela doğadaki taşın, toprağın atomları, ya dur biz göz yapalım, gözü meydana getirelim, görecek. Değil mi? Dışarıda da fotonlar var, bu görmeyi algılayacak bir organ olsun diyebilecek bir bilinci olur mu? Tabii ki olmaz. Yani burada Allah'ın yarattığı, Allah'ın iradesinin ve aklının olduğu çok açıktır bir kere. Dolayısıyla doğal seleksiyon dedikleri, seleksiyon lafı aldatmaca, seçmek diye bir şey yok, seçtiği falan da yok. Bir tesadüf, hayali bir tesadüf kavramı değil mi? Mutasyon dedikleri de bu şekilde. Mutasyonlar dedikleri, bakın, DNA'da rastgele meydana gelen değişiklikler neye bağlı oluyor? Bu ultraviyoleye bağlı oluyor, değil mi? Çeşitli kimyasal etkenlere bağlı oluyor ve DNA'nın bölünmesi sırasında da nadiren mutasyonlar oluşuyor. Fakat bunları düzelten mekanizmalar da yaratılmış. Bakın bir kere bu yaratıcının varlığının kesin kanıtı değil mi? DNA'yı yaratan yaratıcı, DNA'nın bölünme sırasında oluşabilecek hataları düzeltecek ya da diğer zamanlarda oluşabilecek hataları düzeltecek özel enzimler yaratılmış ve bunlar da DNA'da şifrelenmiş olarak var. Şimdi DNA'nın o kadar kompleks bir yapısı var ki, insan DNA'sı dedik, yaklaşık 25 bin tane genden oluşuyor. Bunların her biri birden fazla protein kodladığı için 100 bine yakın protein kodlandığı söyleniyor. DNA'nın aklın hayalinin sırlarını zorlayan bir kompleks bir yapısı var. Burada meydana getirilen herhangi bir değişiklik mutlaka zararlı olur. Bu kesin, yani bunun böyle ne olduğunu anlamak için bilim adamı olmaya gerek yok. Bir şey şöyle düşünebiliriz. Bir kitap var. Kitabın harfleri var. Kitapta anlamlı cümleler var. DNA'da bu şekilde 4 harflik bir alfabeden oluşan 3,5 milyar yıllık harflik 1 milyon sayfalık bir kitap. Yani 1000 ciltlik ansiklopedi yapar bu zaten. Burada meydana gelecek bir harf değişikliği, o kadar hassas proteinleri kodlayan bu genlerin üzerindeki harf değişikliği mutlaka zararlı olur. Nereden biliyoruz bunu? Bakın, hem gözlemlerden biliyoruz hem deneylerden biliyoruz. Yani bu sadece bizim teorik olarak söylediğimiz bir şey değil ki. 60 yıl boyunca meyve sinekleri ve bakterilerle ilgili deneyler yaptılar ve hepsinde başarısız oldular. Faydalı bir mutasyon gösterilemedi. Bunu kim söylüyor bakın? Şimdi hemen bakalım. Bunu Richard Dawkins'e soruyorlar. Diyorlar ki senin bize genlerde genetik bilgiyi arttırıcı, mutasyonunu arttırıcı bize bir evrimsel mekanizma örneği verir misin diyorlar. Bakın. Bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran bir genetik mutasyon ya da evrimsel süreç örneği verebilir misin? Bu dünyanın en ünlü Darwinisti ve en azgın ateisti. Bakın. Saat tıklıyor. Tam 17 saniye düşünüyor. Bakın düşünüyor, taşınıyor, kaşınıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Trilyonlarca mutasyon olması lazım evrimcilerin iddiasına göre, Darwinistlerin iddiasına göre. Bir tane böyle kaydı durduruyor bakın. Ağlamaklı olup kaydı durduruyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? Evet, tekrar aldım. Madem vardır bir hayır, tekrar görelim. Bakın 17 saniye. Saat tutun istiyorsanız.
Çaresizlik.
Bir tane örnek veremiyor. Şimdi dünkü biraz da saf olan arkadaşlar ne diyorlardı? Faydalı mutasyonlar var. Şimdi Richard Dawkins onların ağababası değil mi? Richard Dawkins'in kitaplarını evet. Okuyarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar.
Bir de o kitabı da gösterdi. Yani kitaplı evet. Ben biliyorum.
Dawkins'in kitabını gösterdi. Şimdi diyor ki yani Dawkins bakın örnek veremiyor. Bir tane örnek okusanız, veremiyor. Okumayın. Bunlar iddia etmeye saçması. Kalkıyorlar. Şimdi hemen onu da söyleyelim. Şöyle yani bir kere önce mantığını anlayalım. Kitaptaki harf değişikliği gibi. Kitaptaki harf değişiklikleri mutlaka bazı kelimelerin anlamını bozar önce. Sonra çok olursa cümlelerin anlamı bozulur. Sonra bütün kitabın anlamı gider. Bunlar diyorlar ki hayır diyorlar. Biz harflerin yerini değiştirirsek ya da evet. Harf ekleyip çıkartırsak bundan olur mu? Anlamı bozulmaz. Tam tersine daha anlamlı hale gelir. Kitaba yeni bölümler eklenir. Bir kitap mesela bir tarih kitabı kalkar bir tıp kitabına dönüşür. Ya bu kadar rezalet, kepazelik şeklinde bir mantık üzere sürüyorlar. Ya bu hakikaten bir mantık sefaleti yani böyle çok acayip bir mantık, yani mantıksızlık. Evet. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Çocuk bile bilir yani rastgele bir değişiklik yaptığınız zaman o kitabın anlamını bozar zaten. Nitekim verdikleri bakın örneklerin hepsi de yanlıştı. Mesela dediler ki bir örnek vermeye kalktı. Dedi ki Escherichia coli diye bir bakteri var. Lenski diye biri var. Lenski büyük bir sahtekar zaten böyle 20 yıldır deney yapıyor. Evrime kafayı takmış. Fakat evrimin olamadığını kendisi ispatladı zaten yaptığı deneylerle. Escherichia coli bakteri üzerinde deneyler yapıyor. Şimdi 20 yıldır uzun bir süre olduğu için onların böyle 20 bin, 30 bin, 40 bin jenerasyonunu gözleme imkanına ulaşmış. Bu deneydeki ulaşan bakterileri alıp donduruyor ve sonradan kontrol ediyor. Şimdi şunu yapmış onların verdiği örnekte. Daha başka deneyleri de var da. Escherichia coli'yi sitrat bulunan, sitrat diye bir madde bulunan bir ortama koyuyor. Normalde glikoz bulunan ortamdan alıp, normal şartlardan alıp bunu sitrat bulunan bir ortama şey ediyor. Hı hı. Diyor ki sitratı parçalaması beklenmemesine rağmen diyor bir müddet sonra diyor ki 30 bin jenerasyon sonra falan böyle bayağı bir süre sonra bunlar sitratı kullanmaya başlıyorlar. Bunda bu safatolikler de diyor ki hah diyorlar işte bu işte faydalı mutasyona örnek verdiler. Kesinlikle faydalı mutasyon değil. Bakın şundan dolayı bir kere Escherichia coli zaten sitratı parçalayıcı özelliği var. Krebs siklusu denen bir siklus var. Burada sitratı kullanabiliyor. Anaerobik koşullarda yani oksijenin olmadığında bunu kullanacak mekanizması hazır olarak var bakterinin içerisinde. Oksijen olduğunda kullanmıyor sitratı. Şimdi dolayısıyla bir kere var olan bir sistem zaten genetik bilgide artış martış değil. O var olan sistem de kullanıyor. Peki nasıl kullanıyor? Şöyle kullanıyor. Sitratın hücreye giriş çıkışını kontrol eden transport proteinleri var. Ve muhtemelen de bu şekilde. O transport proteinleri sitratı hücre içine taşımıyor. Fakat bunda meydana gelen bir mutasyonla bu protein sakat hale geldiği için spesifitesi bozuluyor. Yani hassasiyeti evet. Bozuluyor, sitratı ayırt edemiyor ve sitratı da hücre içine almaya başlıyor. Bakın burada sakatlanan bir hücreden bahsediyoruz ve var olan bir sistemden bahsediyoruz. Burada genetik bilgi artışı var mı? Kesinlikle yok. Onların bize göstermesi gereken şu. Sıfırdan bize yepyeni bir gen gösterecekler protein kodlayan. Yani yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim kodlayacak ve bu hücreye faydalı olacak. Yani hücrenin o içine geçmiş sistemlerin arasına girip hücreye bir fayda sağlayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani şu demek bu. Bir kitap var elinizde. Sıfırdan tesadüfen onların mantığıyla yepyeni bir bölüm eklenecek o kitabın içerisinde ve bütün bölümlerle uyumlu olacak. Kitabın da bilgisini arttıracak aynı zamanda. Böyle bir kepazelik olur mu? Yani siz harfleri alıp çalkalayıp atsanız o kitaba yeni bölüm ekler mi bu? Mümkün değil. Bakın gen ancak şöyle oluyor. DNA'da ilk canlıdan itibaren Allah tarafından yaratılmış. Çünkü genin öyle özel bir yapısı var ki proteinleri anlattık ya. Protein 10 üzeri 950'de bir alternatiften bir tanesi işlevsel oluyor. Çok kompleks bir yapısı var. Bunu kodlayan gense 10 üzeri 1350'de bir. Bunun alternatif sayısı. O bakın 10 üzeri 1350'de birden sadece bir tanesi işlevsel oluyor. O kadar kompleks bir yapı ki bunun böyle tesadüfi şeylerle mutasyonlu olması mümkün değil. Mantığa aykırı, gözlemlere aykırı, bilimsel delillere aykırı. Ve bütün deneyler onun için başarısız oldu. Yani sırf Escherichia coli ile yapılan tek bu deney bu değil. Yüksek ısıda mesela Escherichia coli'nin 41 dereceye yükselttiler ısıları. Normalde 37 derecede bulunan ve 20 derecelik ortamlarda bunların adaptasyonuna baktılar. Hakikaten 41 derecede adapte olduğunu gördüler. Yeni bir özellik mi görmüş ama bakteri sakat hale geldiği için proteinlerinde olan mutasyon bakteriyi bozuyor. Ondan o ortamı kaldırdıkları zaman 37 dereceye çektikleri zaman sağlam bakterilerle rekabet edemiyor. Ve kısa zamanları eski haline dönüyor zaten. Yani bu genetikte kullanılan deyim buna antagonistik pleiotropi deniyor. Yani var olan bir özelliği kaybederek başka bir özelliğe geçiyor bakteri. Ama orada bir sakatlanma var. Mesela dedik ki demin transport proteininde sakatlanma olduğu için sitratı normalde hücre içine almayan bakteri hücre içine girmeye başlıyor. Bu bakteri sana çok güzel bir örnek verdin. Dedin ki kötü durum olan insanlar değil mi? Trafiğe daha az çıkıp daha az kazadan ölüyorlar. Trafik kazalarından. Şimdi genetik olarak kötü durum olmak o zaman faydalı mutasyon olarak söylenebilir mi? Tabii ki değil yani. Bu kadar saçma sapan bir şey olur mu? Yani her yerde çöktüler dün gece Allah'ın izniyle. Sen de cevapları patır patır patlattın tabii de yani inşallah. Böyle inşallah. Sadece izleyicilerimizin tekrar hatırlanması ve öğrenmesi açısından evet, söylüyoruz. İnşallah. Yani hiçbir şekilde mutasyon denen bu rastgele onların kör tesadüf mekanizması yeni genetik bilgi ekleyemez. Bunu yalnız ben mi söylüyorum? Richard Dawkins'e soruyorlar işte. O da söylüyor. 17 doğada, saniye doğada susarak söylüyor.
Şey doğada mi? Böyle bir mekanizma yok. Yani genetik canlılardaki genetik bilgiyi arttıracak hele hele tesadüflerle böyle bir şeyin olması. Yani yepyeni orada da ifade ettim zaten bir fizik kitabı öyle olacak ki içindeki bütün sayfaları, bütün bilgisinin değişmesi ve onun biyoloji kitabına dönüşmesi gerekiyor. Nasıl? Çünkü bir balığın kara canlısına dönmesi için bütün sistemlerinde değişmesi gerektiği için böyle olması gerekiyor. Yani tek bir harften bahsetmiyoruz biz burada. Tek bir nokta mutasyondan bahsetmiyoruz. Mutasyon olduğu zaman zaten ona zararlı. Zaten kansere sebep oluyor. Kimse gidip işte radyasyon alayım ben, işte gebeler niye radyasyon olan katlara indirilmiyor, röntgen çekilmiyor? İşte bu sebepten. Yeni gelişmekte olan bebek, hücreleri hızlı bir şekilde çoğalmakta olan bebek hücreleri bundan etkilenmesin, kanser gelişmesin diye. Sakat doğumlar olmasın diye. Aynı şekilde işte bunun işte kanserojen maddeler var. İnsanlar bunlardan niye uzak durmaya çalışıyor? Yok işte bunun içinde bu gazozun içinde acaba yapay bir tatlandırıcı var mı? Yok işte bir boya maddesi var mı? Niye insanlar bunlardan çekiniyor? Mutasyon olmasın diye. hücreleri zarar görmesin diye, bu etkilerden zarar görmesinler diye insanlar bunlardan kaçınıyorlar. Mutasyonun net etkisi zarardır. Hiçbir şekilde yeni bir bilgi ekleyecek bir mekanizma olmadığını zaten bu yani biyolojinin temelinde bu vardır. Artık yani bunu ne kadar ifade etsek azdır. Orada da ya zaten çok net bir şekilde inşallah Allah nasip etti ifade etmiş olduk. O insanlar da bakın iddiada bulunan o insanlar da bir süre sonra daha böyle derinlemesine düşünür hale geldiler, duraksadılar. Artık söyledikleri şeyin yalan, yanlış olduğunu onlar da bir yerde farkına varmaya başladılar. Onlara da bir tebliğ, onlara da bir gerçekleri gösterme imkanı olmuş oldu bu noktada. Evet.
Şimdi orada gene saçma sapan bir iddiaları daha oldu. Dediler ki biz ilk proteinin tesadüfen oluştuğunu söylemiyoruz. Kendi kendini kopyalayabilen bir RNA oluştu diye. Bu 1970'li yıllarda ortaya atılmış olan self-replicating RNA dedikleri. RNA'da ribozim diye bir enzim var. Hakikaten RNA'nın kopyalanmasına yarıyor. Öyle bir özelliği var. Fakat şimdi bakın bunu mantıksızlığını düşünelim. Bir kere RNA'yı meydana getiren tek bir nükleotidin bile oluşması mümkün değil doğada değil mi? Canlı hücrelerine sentezlenebiliyor. Bunu bile açıklayamazken bir RNA'nın değil mi proteinden farksız odaya yapısı son derece kompleks bir yapısı var. Nasıl böyle bir şey oluşmuş olabilir? Tabii ki oluşamaz doğal şartlarda. O nükleotitler anında tahrip olur. Nükleotidin kendisi bile oluşmaz zaten.
Yani bilginin kendi başına tesadüfen oluşabileceğini iddia ediyor. Tabii. Yani bir mantıksızlık var burada.
Bu acayip mantıksızlık. Yani bu mümkün değil zaten böyle bir şey ve saçma bir mantık. Diyelim ki RNA oluştu, bir RNA var. RNA, hatta oluşmuş RNA toprağa bırakın. Bu hangi mekanizmayla kendi kendini kopyalamaya karar verecek böyle bir mantık olabilir mi? Onu kopyalayacak değil mi? Özellikleri de olması gerekiyor.
Proteinlere tabii. Zaten ihtiyaç var.
Evet.
Zaten proteinin varlığını açıklamaya çalışıyorsun. Sen burada böyle saçma bir mantık kurmuşsun.
Tabii. Yani RNA nasıl protein sentezleyecek? Bunun için mekanizmalar gerekiyor. Bakın söylüyoruz. Değil mi? Hücrenin içerisinde 55 artı 20, 85 tane ayrı enzim sadece proteinin sentez aşamasına kadar. Ondan sonra binlerce enzim devreye giriyor proteinin modifikasyonu için. Ya akıl almaz bir sistem var böyle ki.
Yalnızca bilinenler bunlar.
Evet. Hayır. Ayrıca mitokondri gerekiyor. DNA'da bir kere kopyalanmış olması gerekiyor. Zaten bu bitiriyor bakın evrimi. Çünkü DNA'da proteinin, mükemmel yapısının kodlandığı bir DNA gerekebiliyor ki kopyalansın. Evet. Sıfırdan oluşmuyor. Onu işte Allah yarattığı için var o. Yani ilk bir türün geriye gittiğinizde siz milyonlarca yıl, mesela bir yengece ele alalım ya da bir kuşu ele alalım ya da bir sürüngeni ele alalım. Yeteri kadar geriye gittiğinizde birdenbire eksik ortaya çıktığını görüyorsunuz. Çünkü evet. DNA'sında bütün özellikleri şifrelenmiş olarak var ilk canlıdan itibaren. O türün ilk canlısından itibaren. Dolayısıyla o genler zaten hazır olarak var. Onlar kopyalandığı takdirde o proteinler oluşabiliyor. Yani DNA'nın kopyalanacağı bir DNA'daki gen var. Allah tarafından yaratılmış bu. Tesadüfen olmuyor ki. Böyle aşama aşama da olamaz. Yani harfleri siz alıp çalkalayıp attığınız zaman kitap olur mu? Tabii ki olmaz. Bunu çocuk bile bilir. İşte bunların mantığı çocuklardan dahi daha kötü. Böyle garip bir inatla savunmaya çalıştıkları mantık bu şekildeydi. Dolayısıyla bu da çöküyor zaten. Yani zaten bakın şöyle bir deney var. O da çok ilginç. Onlar bilmiyorlar. Leslie Orgel diye çok tanınmış bir moleküler biyolog. Darwinist aynı zamanda. Amerikalı, Kaliforniya'da. Bunun deneyini yapıyor. Ve yaptığı deneyde 10 üzeri 24 tane laboratuvarda bakın. 10 üzeri 24 tane RNA molekülü oluşturuyor. Aralarından bir tane bile kendini kopyalayan RNA çıkmıyor. Ki RNA oluşturacak mekanizmayı da kullanıyor bu deneyde. Aynı zamanda. Çünkü o da sıfırdan oluşmuyor. RNA çünkü sıfırdan oluşmaz ki. Bir tane bile kendini kopyalayabilen o ribozim denen RNA oluşmuyor. Bu neyi gösterir? Bütün sistemlerin çöktüğünü bir kere gösterir zaten. Yani RNA da çöküyor, protein aşamasında da çöküyor. Ayrıca bu mutasyon mekanizması tabii yani buna tekrar dönüyoruz. O kadar komik şeyler anlattılar ki mesela Sadun şeyi sordu. Dedi ki bir tane dedi solungaç dedi. Nasıl dedi akciğere dönüşür açıklar mısınız dedi. Verdiği cevap yani kepazelik şeklinde dedi ki hemoglobin molekülü vardır dedi. Hemoglobin işte oksijen afinitesi vardır dedi. Burada dedi bir ufak değişiklikte dedi oksijeni salar dedi bir şeyler anlattı. Sonra bunun etrafında bir gaz kesici oluşur dedi. Balık şey olur dedi. İşte dedi solungaç olur dedi. Ya bu böyle o kadar kepaze bir şey ki bu. Solungaç mükemmel bir organ. Değil mi? Oksijenin içerisinde, suyun içerisinde oksijeni ayrıştıran akıl almaz kompleks bir yapısı var. Yani son derece kompleks bir yapısı var. Akciğer de mükemmel bir organ. Ve bunların binlerce genden oluşuyor bunlar. Bunları kodlayan binlerce protein var genler tarafından kodlanan. Bunlar böyle tek başına bir protein, bir tane hemoglobin molekülünden oluşmuyor ki. Zaten hemoglobin molekülündeki en ufak bir değişiklik, mutasyon. Sen de anlattın ya, orak hücreli anemi. Bu hastalarda beyin tahribatı oluyor. Bakın bir tane amino asit değiştiği zaman, glutamik asit valine değiştiği zaman böbrek yetmezliği oluyor. Akciğerde pnömoni oluyor. bağışıklık sistemi çöküyor, kemik sisteminde hasar oluyor, gastrointestinal sistemde hasar oluyor, dalak hasarı oluyor ve bu insanlar erken yaşta hayatlarını kaybediyorlar bu ağır hastalıktan dolayı.
Körlük oluyor, sağlık oluyor tabii.
Tabii, damarları tıkanıyor çünkü. Evet. Şimdi sen bunu söyleyince hatta şey dedi, sen dedi biliyor musun dedi, glutamik asit niye valine dönüyor dedi, bu mutasyon dedi niye korunuyor dedi. Sinir bozucu bir rezalet var. Şimdi bir kere genetik hastalıklar değil mi? Genetik genlerde bulunan bir hastalık. Tabii ki nesilden nesle aktarılabiliyor. Bunların iddiası şu şekilde. Diyorlar ki sıtmaya karşı bir direnç oluşturduğu için, ki oluşturmuyor onu da göreceğiz birazdan. Bundan dolayı bu böyle faydalı bir mutasyon. Güya onun için ve korunuyor. Nesilden nesle aktarılıyor. Şimdi böyle rezalet olur mu? Birincisi homozigot. Yani hem anneden hem babadan hastalık geni taşıyan birisi çok ağır hastalık tablosuyla karşılaştığı için erken yaşlarda ölüyor. Bunu sen söyledin zaten. İkincisi heterozigotu örnek vermeye kalktılar. Bakın bu da yanlış. Yani bir sağlam gen, bir hastalık geni varsa bu kişilerin tamamı hastalıktan, semptomlarından arınmıyorlar. Bunların bir kısmı zaten hastalığın semptomlarını geçiriyorlar. Sahip oluyorlar hastalığın belirtilerine. Bir kısmı hastalanıyor bir kere. Bu doğru değil. İkincisi bu insanlar sakat hale geliyor. Şundan dolayı bunların al yuvarlarının kırılganlığı artıyor. Bu hastalık genini taşıdıkları için, heterozigot oldukları için. Dolayısıyla oksijenin az olduğu, mesela dağa tırmanırken gibi ortamlarda veya ağır egzersiz yaptıklarında hemoglobin molekülleri kristalize oluyor ve bunlar da hastalık belirtilerini hemen ortaya koymaya başlıyorlar. Kaldı ki sıtmaya karşı direnç söz konusu değil. Bu şundan kaynaklanıyor. Yani bağışıklık sisteminde bir artış olmuyor bunların. Tam tersine azalma oluyor, sakat oluyorlar yani hasta oluyorlar bu insanlar. Sıtmaya karşı direnç şundan kaynaklanıyor. Sıtma hayatının bir bölümünü al yuvarlarının içerisinde geçirir. Al yuvarların içine bu kırılganlıklarından dolayı giremeyeceği için o dönemi tamamlayamıyor. Bundan dolayı daha az sıtmaya yakalanıyorlar. Ama bağışıklık sistemlerinin çökme pahasına oluyor bu. Yani burada bir sakatlanma söz konusu, hastalık söz konusu. Heterozigot da olsa, homozigot da olsa. Heterozigot olduğunda da mesela ağır spor yaptıklarında hastalık belirtileri hemen ortaya çıkıyor ve bir kısımda zaten oluşuyor hastalık belirtileri. Ya bu da faydalı mutasyona kesinlikle örnek değil. Hatta zararlı, zararlı olduğu çok açık. Onlara sorsan sen orak hücreli anemiye olmak ister misin diye sıtmaya yakalanmamak için. Tabii ki hayır der, tavana sıçrar yani değil mi? Sen şeyi sordun zaten, Çernobil'e gitmek ister miydiniz diye. Radyasyon vardı orada. Dur gideyim oraya ben radyasyon alayım biraz daha iyi olacağım falan diye böyle. Bunlar zırva olduğunu biliyor evet. Zaten bu şeylerin söylediklerinin. Buna rağmen bir garip bir inatla savunuyorlar. Enaniyetlerine ağır geliyor çünkü. Hayatı boyunca böyle üstüne hayatının üstüne kurduğu bir felsefenin bir anda çökertilmesi birinin karşılarına gelip ama eve gittiği zaman mutlaka düşünmüştür. Şimdi darwinizme olmadığını kanaati gelmiştir bu arkadaşların. Ayrıca şeyden bahsettiler. Mesela şimdi indigenous kompleksik mahkeme kararıyla yasaklandı. Dolayısıyla indigenous kompleksik yoktur diye böyle. Bu da bir kepazelik rezalet. Ya mahkeme kararıyla bilimsel bir şey aksi ispatlanabilir mi? Galileo de Engizisyon Mahkemesi'nde yargılandı o dönemde değil mi?
Evet.
Galileo dinler bir insandı. Değil mi? O dönemde softalık vardı, yobazlık vardı. Dünya yuvarlak dediği için yargıladılar. Halbuki bu dünyanın yuvarlak olmadığını gösterir mi? Dünyanın köşeli olduğunu. İndirgenemez mahkeme şey diyor, kompleksik diyor. Pensilvanya'da mahkemede yargılandı. Mahkeme kararıyla olmadığı tescil edildi. Ya tam rezalet böyle. Yani çocukça değil mi? Saçma sapan kendileri de inanmıyor söylediklerine. Bir kere indirgenemez kompleksik tabii ki var organlarda. Hatta bunu Darwin diyor ki eğer diyor bir organın küçük küçük değişikliklerle adım adım oluştuğu gösterilemezse tüm teorim çökmüş olacaktır diyor. Evet. Mesela bir göze bakıyoruz biz. Gözün oluştuğu parçalar var değil mi? İşte gözün merceği var, korneası var, kirpikleri var, gözyaşı bezleri var, retinası var, sinir hücreleri var, içindeki sıvı kanalları var, irisi var. Bu parçaların birinin bile eksikliğinde 40 küsür böyle büyük parça birinin bile eksikliğinde göz çalışmıyor. Ya da hepsi tamam olsa retinadaki enzimlerden ya da proteinlerden birisi olmasa göz yine çalışmıyor. Dolayısıyla buna indirgenemez kompleksik denir. Gözün bütün ve mükemmel olarak yaratılmış olması gerekiyor. Allah'ın yarattığını kanıtlar tabii ki bu. Dolayısıyla indirgenemez kompleksik var. Bu sefer dediler ki bakteri kamçısının işte parçaları 240 parçadan oluşuyor. Bunlar parçaları kendi aralarında da işlevsel. Tamam kimse işlevsel değil demiyor ki. Mesela gözün parçaları da işlevsel. Merceğinin bir işlevi var tabii ki tek başına. Korneanın da bir işlevi var tek başına. Kirpiklerin de var. Ama bunlar sadece bütün halinde hepsi birlikte olduğu zaman göz görebiliyor. Bakteri kamçısı da öyle. 240 proteinden eksiklik veya yer değiştirdiğin zaman çalışmıyor zaten. Buna indirgenemez kompleksik denir. Darwin ne demişti? Teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Bu da yıkıyor Darwinizm. Bakın her aşamada çöküyor. Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Çünkü organ sistemlerinin bir arada ortaya çıkması gerekiyor. Sen bu sefer trilobit gözünü örnek verdin. Hakikaten tarihteki ilk göz yapısı 525-540 milyon yıl önce birdenbire bugünkü göz, kompleks göz yapısı, petek göz yapısıyla aynı çift mercek sistemi. Hatta 3000'e yakın mercek var iki gözde toplam. Yani son derece kompleks bir göz. Birdenbire bir eksiksiz ortaya çıkıyor. Francisco Ayala'dan bahsettiler. Ona da söyleyeyim. Sen Roma'dan. Bu soruyu Francisco Ayala'ya sordun. Orada unuttun evet. söylemeyi de. Şimdi hatırlatalım Roma'da. Ne dedin Francisco Ayala'ya? Ya dedin. Gözün evrimini anlatmaya çalıştı Francisco Ayala. Şöyle yapmış bakın. Tepegöz'e bir tane tepegöz koydu oraya böyle. Kötü kötü naylonların üzerine kalemle önce bir çeyrek daire çizmiş. Sonra onun yanına yarım daire yapmış. Sonra onu dörtlü üç daire yapmış. En sonları tam daire yapmış. İşte gözün evrimi böyle oldu diye gözün evrimini anlatmaya kalktı.
Buraya da bir lens oturdu diyor. Kristalize bir lens geldi.
Çukur açıldı buraya mercek geldi diyor. Sen de kalktın dedin ki ya dedin. Tamam dedin de trilobit gözü
tek
var
göz
dedin.
Zaten en mükemmel. Bugünkü en ileri gözden daha ileri olduğu anlaşılmıyor. Evet. Oluyor. Demek ki ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Bunun atalarına dair bir iz de yok zaten. Daha ilkeli zaten yok. İlk göz ortaya çıktığında en mükemmel göz olarak çıkıyor ortaya. Bugünkü gözlerden daha mükemmel haliyle çıkıyor. Trilobit'i o zaman evrimle nasıl açıklayabiliyorsunuz diye sorduğumda verdiği cevap şu oldu. Ben dedi trilobit'i bilmiyorum dedi. Bunu dedi Simon Cowley Morris var dedi ona sorun dedi. O da yine salonda o yine sus kalıyor. Evet. Sessiz kaldı. Yani çok komedi yani sen kalkıyorsun tesadüflerle kompleks bir organın birbiri için çalışan parçalar olmaksızın varlığı imkansız olan bir kompleks organın varlığını tesadüflerle açıklamaya çalışıyorsun. Ondan sonra olmadığını da biz ortaya koyuyoruz. Sonra diyor ben onu bilmiyorum ama bilmiyorum. Ne bu kaçmak demek?
Tabii canım.
Yani bu zaten yenilginin başka bir sözle ifadesi olmuş tabii. oluyor. Hayır yani. Ben tamam yenildim ellerimi kaldırıyorum demez tabii ki tabii. insan. Ben yalnızca bilmiyorum diyor kaçıyor. Komemorisi
soruyorsun o da Necmi'ye sor diyor böyle ipsiz sapsız şeyler böyle yani hepsi kaç arazi oldu zaten. Ben soru sorduğumda ara geçiş formu gösterir misiniz diye mikrofonumu elimden aldılar çıkarmaya tabii. çalıştılar. Yani bir tane ara geçiş formu gösteremiyorlar. Şimdi tabii. dünkü bakın siz şimdi oraya fosillerle gittiniz dün Habertürk'e değil mi? Gerçek fosiller kimi 50 milyon yıllık kimi 30 milyon yıllık kimi 100 milyon yıllık ve günümüzdeki hali hiç değişmemiş. Yani evet. en net delili getiriyorsunuz değil mi? Darwin ne diyor? Evrimin tek kanıtı ara geçiş formları olabilir diyor. Bunlar da diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Sonra da yoktur diyor. Değil mi?
Koyunca ses çıkarıyor mu dedim. Bak ses çıkarıyor.
Ses çıkarıyor değil mi? Onu koydun oraya hakikaten gösterdin. Ne yaptılar? Şimdi evrimcilerin fosil getirmesi beklenir. Hiç getiremiyorlar. Hiçbir evrim toplantısına değil mi? Hiçbir evrimci fosille gelmiyor. Neden? Getiremiyordu ondan. Evet. Orada bir tane kötü bir resim var böyle. Soyu tükenmiş bir tane Utsosaurus diye bir fosili çıkardılar. 200 kaç evet. milyon yıllıktı? 247 milyon yıllık mıydı? Sen de dedin hayır, ki hayır, bakın dedin Hylonomus diye bir canlı var dedin. Yani bu şimdi bunu güya sudan karaya geçişin ara formu gibi lanse etmeye çalıştılar. Evet. İşte ayağı vardı bilmem ne falan hesabına böyle. Evet. Ya dedim bundan dedin daha eski kara canlısı zaten var. Öyle bir ara geçiş formu falan yok. Onun evrimi de söz konusu değil. 315 milyon yıllık Hylonomus fosilleri var evet, dedin. Evet. Hakikaten öyle. Kara canlıları bunlar sürüngenlerin değil mi? Normal mükemmel sürüngen canlılar. Ve sana gösterdikleri o resimde bakın hiçbir zaman fosil yok da gerçek fosil. Orada bir daima bir resim şey gösteriyorlar, bir çizim, resim vesaire. O da zaten mükemmel bir canlıya ait. Yani ne patoloji var, ne asimetri var, ne herhangi bir organın oluşum aşamalarını gösteriyor. Mükemmel bir canlı. Bütün organlarıyla değil mi, yapısıyla, kafasıyla, kuyruklarıyla, işte bacaklarıyla mükemmel bir canlı resmi gösteriyorlar. Bu zaten ara geçiş formu böyle olmaz ki. Patolojik ve asimetrik olması lazım. 350 milyon fosil var bugün. Bunun 349 milyonunun ara geçiş formlarında patolojik asimetrik canlılara ait olması lazım. Yani %99'unun bir tane bile yok. Zaten bir tane getirene hocamız 10 trilyon veriyor. Yani o 10 trilyonu almak için onlar böyle birbirlerini çiğneyerek hocamıza koşarlar. Gelemiyorlar. Zaten
konu oradaki burada. En büyük şikayetleri de biyologlara neden oda verilmemiş olmasıydı. Yok neden işte yani biyologlar birliği niye işte birbirlerine sahip devlet niye biyologlara sahip çıkmıyor.
Şaka gibi ikide bir durup durup biyologların odasını oda istiyordu ya. Tamam biyologların odası olsun bir şey demiyoruz yani. Al sana oda kardeşim deyip göndermek lazım. Neyse. Tabii bunları şimdi bitirelim ama. En önemli konu var. Yani bunların hepsinin üzerinde bakın. Darwinistlerin hiçbir şekilde cevap veremeyeceği. Şimdi biz
ruhun
görüyoruz.
Ruhun varlığı var. Evet. Ruhun
biz
varlığı.
Biz görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Fotonlar geliyor, gözümüze giriyor. Retinada değil mi? Ters olarak yani evet. dönüp elektrik sinyallerine dönüşüyor ve bir sinir kablosuyla yani elektrik kablosu gibi düşünebiliriz. Çok düşük amperli elektrik sinyalleri görme merkezine taşınıyor. Beynin içerisindeyiz şimdi. Beynin içerisi kapkaranlık. Dışarısı da kapkaranlık. Dışarıda ışık yok zaten o anlamda. Atom hem transparan, ışığa geçirgen, hem de ışık yok dışarıda. Hı hı. Beynimizin içinde kapkaranlık ortamda elektrik sinyalleri içerideki bir göz tarafından, değil mi? Üç boyutlu, renkli, aydınlık bu dünyaya dönüşüyor.
Evet.
Yani güneşte ışık var varsayıyoruz. Bir ışık var, boyut şey var, derinlik var, değil mi? Canlılık var ve hareketleri görebiliyoruz. Şimdi bu içerideki göz nedir işte? Asıl önemli olan, çünkü gözün kendisi kör. Burada gören asıl göz, içerideki göz. Evrimciler bunu nasıl açıklayabilecekler? Bunun hiçbir açıklaması yok. Çünkü içeride bu görüntüyü algılayan, değil mi? Aynı şekilde ses içinde düşünebiliriz. Dışarıda hava moleküllerinin titreşimleri söz konusu. Bu da elektrik sinyallerine dönüşüyor. Bu elektrik sinyallerini sese çeviren, dışarıda ses yok. Öyle bir konu yok. Hı hı. Mesela müzik sesine çeviren, değil mi? Konuşma sesine çeviren ayrı bir kulak var. Algılayan, değil mi? İşte bu Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhumuz.
İnşallah.
Bu sisteme, bu sistemin yaratıcısına biz Allah diyoruz. Ve ruhun, yani maddi bir varlığı olmayan ruhun evrimle hiçbir şekilde açıklaması yok. Zaten laboratuvara girip de, yani evrimi diyor ya, laboratuvara girdim, hücreye şöyle yaptım bilmem ne diyen bir adam da, bir Darwinist de, hiçbir zaman çıkamadığı beyninin içindeki laboratuvarın görüntüsünün içine girerek, değil mi? Allah'a karşı bu şekilde bir direnme meydana getirebilir. Bunu düşünen bir insan zaten Allah'a hemen iman eder. Çünkü madde dışarıda var ama biz aslında hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Ve hiçbir zaman çıkamadığımız beynimizin, yani zihnimizin içerisinde yaşıyoruz biz aslında. Aslında değil, o şekilde yani. Teknik bir gerçek de bu. İşte bu hiçbir evrimi, hiçbir açıklaması olmayan, evrimi, materyalizmi kökünden kaldıran ve Allah'ın varlığını, değil mi, kesin olarak iman ettirten bir teknik gerçek. İnşallah.
Çünkü moleküllerin, sinirlerin bittiği yerde artık yine gören var, yine algılayan biri var. Kim bu? Gören, işiten, hisseden, üzülen, sevilen, sevinen,
muhakeme eden
ve sevgi duyan, şefkat duyan, merhamet duyan.
Evet.
Değil mi? Allah'tan korkan, Allah'ı seven ve Allah'ın insanlara üfürmüş olduğu ruhu var tabii ki, inşallah.
Evet. Yani tam bir rezalet durumları, daha sabaha kadar da anlatabiliriz. Fakat biz böyle bu şekilde inşallah eze eze gideceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani bunlar daha çok toy arkadaşlar. Bak evet. Ali Demirsoy Şengör kapısından bile geçmiyor oranın, değil mi? Tabii. Onları gönderiyorlar. Kardeşim onlar uyanık gelmiyor. Yani ne duruma düşeceklerini biliyor mu? Bu arkadaşlar da meşhur olmak için başka sebeplerle belki, değil mi, böyle gelip orada rezil oluyorlar açıkçası. Çünkü o, değil mi? Kim tesadüf saçmalığını savunmaya kalkarsa rezil olur yani. Bu çok açık. Sen orada bilimsel delil veriyorsun. Protein aşamasında bitti diyorsun. O hala işte oluşabilir diyor. Bir tane kağıt çıkarmış. İşte laboratuvarda bilmem ne yaptık biz falan diye böyle. Yani yayın var. Neyin yayını var kardeşim? Yani toprağa bıraktığın anda ultraviyole parçalıyor, şey parçalıyor. Bakın ruhun varlığı var her şeyden önce. Yani sen o bahsettiğin laboratuvar ve deneyleri zaten hiç çıkamadığın beyninin içinde, evet, hayal ediyorsun. Değil mi? Bu hayal ettiklerinde Allah'ın varlığını inkar ediyorsan durum çok vakim o zaman. Herkes Allah'a, evet, hesabını verir tabii bunu.
İnşallah.
İnşallah. Bitirelim mi?
Tabii bitirelim inşallah.
İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Tabii bizim için çok büyük neşe kaynağı. Dünyanın anlamı bu, değil mi? İnşallah. Allah,
evet,
rızası
gerçeklerin
için.
Gerçeklerin ortaya çıkması. Tabii. Doğrunun yanlıştan ayırt edilmesi. Evet. Yani buna da biz vesile oluyorsak inşallah en büyük zevk bizim için. En büyük has.
Tabii. Hocamız bizi yetiştirdi. Bakın hocamız vesile oluyor maşallah.
Evet, inşallah.
Yerle bir etti. Bakın bütün İsviçre ayakta şimdi, evet, olacak bir konferans için. Daha adı gitti şu anda. Daha konferans bile olmadı. Bütün İsviçre ayağa kalktı. Niye? Karşı konulamaz ve çürütülemez olduğunu bildikleri için fikirlerini, evet, evvelallah, değil mi? Seyit Battal Gazi gibi darmadağın edecek. Normalde bir insan bir fikirden korkmasa böyle ayaklanır mı? Telaşa kapılır mı? Paniğe kapılır mı? İşte bu paniğin sebebi Darwinizmin yıkılmış olması Allah'ın izniyle. Dolayısıyla ahir zamandayız. Hazreti Mehdi çıktı inşallah. Hazreti İsa görev başında inşallah çıktı. Hazreti Hızır görev başında. Ne Darwinizm kalacak ne Marvinizm. Bu tesadüf saçmalığı bitecek. Allah'ın dini olan İslam inşallah ahlakı bütün dünyaya hakim olacak. Allah'ın vaadi var çünkü Kur'an'da.
İnşallah gerçekler hakim olacak. Artık yalan, safsata, masal devri kapandı.
Evet.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.
Nasıl? Savunma sistemi mutasyonları. Ona da bir cevap verelim kapamadan. Bakın şimdi burada söylemek için bu da yanlış.
Hücrenin içinde onun bilgisi zaten var.
Evet.
Yani yeni antikorların üretilmesi konusunda zaten ona ilişkin bilgi zaten orada mevcut. Gelen genlere göre, gelen antijenlere göre B hücresi içinde zaten lenfositlerin içinde, B lenfosit hücrelerin içinde zaten ona uygun olan antikor üretiliyor. Neye göre? Kendi içindeki bilgiye göre. Gelen antijene göre bilgisine başvuruyor. DNA'daki bilgiye başvuruyor B hücresi ve ona uygun olan antikoru, anahtar kilit mekanizmasında işleyecek olan özel moleküler motoru üretiyor ki daha sonra o gidip mikroba bağlandığında, bakteriye ya da işte başka yabancı madde neyse ona bağlandığında onu eksiz hale getirebilsin diye.
Evet. Şimdi antijenlerin şöyle Y şeklinde bir yapısı var. Bunun üzerinde iki tane hafif zincir, ağır zincir olmak üzere değil mi? Evet. Birçok parçadan oluşuyor. Bunları kodlayan genler var, minik minik genler var böyle DNA'nın üzerinde. Bunların değişik kombinasyonları bir varyasyon meydana getiriyor. Bu varyasyon hesap edildiği zaman 170 milyon gibi bir sayı çıkıyor. Ama burada bir tane enzim var. O enzim keşfedildi ama bu Allah tarafından zaten yaratılmış ve DNA'ya konmuş. Buna da Activation Induced Deaminase diye bir isim verdiler. Tamam, bu şu anlama geliyor. DNA'daki RNA'ya kopyalama sırasında bir yavaşlama olduğu zaman bu enzim devreye giriyor. Hı hı. Bu enzimin görevi de bakın ama bu kontrollü bir mekanizma hücrenin içerisinde yaratılmış ve sadece B lenfositlerinde meydana gelen bir mekanizma bu. Bu enzim bu RNA'nın üzerinde bakın DNA değil RNA'nın üzerindeki C harfini A, C, T ve U harfleri var ya C harfini U harfine çeviriyor. Bakın harf değişikliği meydana getiriyor ama bu onların söylediği anlamda bir rastlantısal mutasyon değil bu. Kontrollü bir mekanizma. Yani bunu C'yi U'ya çevirecek bir enzim zaten yaratılmış. Ve bundan dolayı C'nin U'ya çevrilmesinden dolayı hakikaten antikorların varyasyonu artıyor. Fakat dikkat edin. Birincisi burada genetik bilgide kesinlikle bir artış söz konusu değil. Kontrollü bir değişim söz konusu. Rastlantısal bir mutasyon yok burada onlara o anlamda. Kontrollü bir değişim söz konusu. Ve bu değişim diğer nesillere aktarılmıyor. Yani o insanın çocuğuna aktarılmıyor mesela. Sadece antikorlardaki varyasyonu arttırıyor hakikaten. Ki 10 milyara kadar gidiyor sayılar dışarıdaki mikroplara. Zaten böyle bir mekanizmanın olmuş olması Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Çünkü bakın dışarıda mikropların, virüslerin var olduğunu bilen bir akıl değil mi? İnsanda genler üzerindeki bu mükemmel sistemlerle onları tahrip edecek özel silahları yaratmış. Ali Demirsoy ne diyor bunun için biliyor musunuz? Bu hücrelerin diyor, bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor, dışarıdaki mikroplara karşı diyor, önceden üreteceği silahların DNA'da kodlanmış olarak zaten o hücrelerde var olması diyor, bu hücrelerin kahin olmasını gerektirir diyor. Şimdi düşünelim ne demek bu? Kahin demek bir şeyi öngören, önceden bilen anlamına gelir değil mi? Bir hücre bir şeyi önceden görüp bilemeyeceğine göre, Ali Demirsoy'un söylemesi gereken tabii şu Allah'ın yarattığını kanıtlar değil mi? Doğrusu bu. Zaten o da onu düşünüyor ama sırf Allah'ın varlığını kabul etmemek için böyle ipe sapa gelmez ifadeler kullanıyor. Bu tabii ki Allah'ın varlığını kanıtlar. Dolayısıyla bu hipermutasyon dedikleri, ona hipermutasyon ismini takıyorlar ama bu enzim zaten yaratılmış olarak, DNA'da kodlanmış olarak var. Allah yaratmış ki bu değişikliği yaptırtıyor bu enzime ve sadece C harfini U harfine çeviriyor. Kontrollü bir değişim bu ki böylece çeşitlilik artıyor.
Evet.
Bu tabii ki onların ifade ettiği anlamda rastlantısal mutasyonlarda genetik bilgide artış meydana getirmiyor. Zaten böyle bir mekanizma yok. Bakın tekrar edelim. DNA'ya yepyeni gen, yepyeni protein, yepyeni şeyin kodunu ekleyecek bir mekanizma zaten yok böyle bir mekanizma. Olamaz da mevcut olan bütün mutasyonlar %99 oranında zararlı etki meydana getirir. Eğer sessiz bir bölgedeyse sessiz kalabilir ama %99 genin içinde meydana geldiyse mutlaka zararlıdır. Sen güzel bir örnek verdin aslında onu sormak lazım. Mesela dedin ki bir arabanın motorunu ateş etmekten bahsettin. Tabii ki iyi olmaz dedi, faydalı olmaz dedi mi arabanın motoruna? Hı-hı. İşte bakın bu faydalı olmaz diyor. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Bunların da okuduğu Campbell and Rees. Onun yazarı diyor ki Darwinizmi savunan bir biyoloji kitabı olmasına rağmen bir mutasyonun diyor faydalı olması ihtimali diyor bir arabanın motoruna diyor tüfekle ateş edip diyor tamam mı? Arabanın motorunu ateş edip onun daha iyi olması gibi bir ihtimaldir diyor. Şimdi bakın o arkadaş ne diyor? Motor ateş ettiğiniz zaman motor iyileşmez tabii ki dedi değil mi?
Evet.
Campbell and Rees ne diyor? Mutasyonun diyor faydalı olması ihtimali diyor motoru ateş edip diyor ilerlemesi gibi bir ihtimaldir diyor. Yani mutasyonların faydalı olamayacağını dolaylı olarak o söylemiş olmuyor mu şimdi Darwin? Tabii ki. Ya buna inanmazlar zaten bu mutasyonun falan saçmalığına, tesadüf saçmalığına.
Zaten insanlarımız rahatlıkla internete girip bilgiye çok kolay ulaşabiliyorlar. Mutasyon yazdıklarında karşılarına çıkan İngilizce kaynaklar da belli. Almancalar, Fransızcalar her dilde hangi dilleri biliyorlarsa orijinallerine ulaşsınlar kaynaklarına. Türkçeleri de dahil. Harun Yahya'nın pek çok eseri var bu konuda referanslarıyla beraber. Orijinal Türkçe şeylerine de ulaşabilirler hatta. Evet. Orada görsünler yani mutasyonun ne tepkisinin nasıl zarar olduğunu bilimsel kanıtlarıyla görsünler. Yapılan deneylerin sonuçlarına da rahatlıkla ulaşabilirler.
Evet. Şimdi benim kanaatim bu dün akşam programa katılan Pagan Rahibi arkadaşlar bizi seyrediyorlardır şu anda. Çünkü meraktan bayağı meraklanmışlardı ne diyecekler diye yarın akşam. Ya bıraksınlar bu işleri. Böyle tesadüf mesadüf böyle bir saçmalık yok. Yani siz de anladınız zaten yani bunu değil mi? Mutasyonun böyle faydalı olması falan. Kepazelik bunlar. Bir kere herkes şunu anlasın. Hiçbir şekilde genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Mutasyonun faydalı olması mümkün değil. Kitaptaki rastgele harf değişiklikleri gibi bu örnekte anlaşılıyor zaten. Kitaptaki harf değişikliği her zaman o kitaba zarar verir. Tutup da tarih kitabını, biyoloji kitabı haline falan da hiç getirmez yani. Böyle bir saçmalık olmaz. Dolayısıyla evrim mevrim yok. Zaten ruhun varlığını bakın şimdi anlattık değil mi? Çok açık yani. İnsan hiç çıkamadığı zihninin içerisinde, beyninin içerisinde yaşıyor. Oradaki laboratuvardaki girdiği bakteriler üzerinde yaptığı deneylerle haşa algılarını yaratan, kendisi için her şeyi yaratan Allah'ı inkar etmeye kalkıyorsa tabii bu da kader üzeridir. Evet. Allah o kaderi de yarattığı için zaten onlar da kader üzere oraya geldiler. Bakın Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, her şeyi istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor. Onlar da Allah'a teslim oldukları için kaderleri doğrultusuna gelip o şeyleri iddialarda tesadüf saçmalarını savundular dün gece. Biz de bir kader üzere değil mi, bunları konuşmuş olduk inşallah.
Tabii çünkü insan her ne kadar aklıma bir şey geldi, bak fikir geldi, ben bunu kendim düşündüm, kendim aklettim diyor olsa bile insan kendi belindeki hangi nöronun kaç milivolt elektrik üretip nereye doğru yönlendireceğini asla bilmez. Ne kolunu kaldırmaya şeyin var, kudretin var, gücün var. Ne işte işitmeye, duymaya, bunların işte koordine eden sinirleri yönetmeye gücün var. Kontrolün hiçbir şekilde yok. Ne kalbinin atmasına kuvvetin var, ne tiroid bezinin hangi oranda çalışıp da kaç mikrogram işte TSH hormonu, işte T3, T4 hormonu üretmeye ve metabolizmanı kontrol etmeye kudretin var. Tamamen Allah'ın kontrolünde yaşanan bir hayat var. Allah'ın gösterdikleriyle yalnızca muhatabız. Allah bize bir zaten yaşanmış olmuş bitmiş olan, Allah katında yaşanmış bitmiş olan bir hayatı nasıl yaşadığımızı bize gösteriyor. Maşallah. Başından sonuna kadar her anı, her saniyesi belli, kesin olan, bilimsel olarak da kuantum mekaniğinin de yine kanıtlarıyla bunun böyle olduğunu göstermiş artık günümüzde. Bakın bilimin her dalı da yine aynı şekilde hem Allah'ın yarattığını hem de Allah'ın bir kader üzerine yarattığını da bugün detaylı olarak göstermiş oluyor bize. Bunu ben söylemiyorum, işte yalnızca ben söylemiyorum. Ben bilimsel delillere dayalı olarak bunu söylüyorum tabii ki. Max Planck'tan Einstein'a varıncaya kadar, Stephen Hawking'e varıncaya kadar pek çok bilim adamı bunu söylüyor zaten. Yani evrimcilerin de kıymet verdiği, sözlerine değer verdiği bilim adamları, objektif olarak değerlendirmeleriyle ünlü olan bilim adamları bunları söylüyor. Evrimcilere düşen bilimsel değerleri, bilimsel verileri objektif olarak değerlendirmek, ön yargılarından kurtulmak, o a priori yani bir ön kabul olarak biz evrime inanıyoruz denen o zihniyetten kurtulmak ve gerçekleri görmek. Böyle olduğunda her şey çok daha kolay olacak. Onlar için çok kolay olacak.
Evet.
Allah'a teslim olacaklar. Her şeyi Allah zaten yaratıyor. Hiçbir şeye muktedir değiller. Hiçbir şeyde yönetimleri yok. Allah'a teslim olsunlar. Allah onlara çok güzel bir hayat da yaşatacak. Ahirette de her şey çok daha güzel olacak onlar için. İnşallah.
Dün gece onlar bir pagan dinini, batıl bir dini savundular. Biz de Allah'ın izniyle hak dini savunduk. Bilimsel delillerle.
İnşallah.
Değil mi? Hakkı Allah'tan yana olduk inşallah. Ki ölene kadar inşallah o şekildeyiz. Allah'a, çünkü Allah kul olmak için yaratmıştır. Her zaman Allah'tan yanayız, haktan yanayız. Allah da şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hakkı batının üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Evet. Onun için de darmadağın oldular doğal olarak inşallah. İnşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Harun Yahya TV sitesinden yarın bizi saat 22'de izleyebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo'dan. Aynı zamanda yarın 22'den itibaren bizi TV Kayseri, Samsun Aks ve Kanal S ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. TV Kayseri, Samsun Aks ve Kanal S ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.